Anafor, Erhan Bener.
Ayrım 19.
Fransız bulvar tiyatrolarındaki zina sahnelerini andıran bir biçimde. Nükhet'le yarım saati aşan sohbetleri sırasında kızcağız karyolanın altında beklemek zorunda kalmıştı. Bundan da söz edemezdi Hiram'a. Gecelerce seviştiği o gencecik kızın bir hizmetçi parçası olduğundan utandığı için değil. Kızın hafif ağız kokusu nedeniyle sürekli olarak öpüşmekten kaçındığını itiraf etmekten çekindiği için de değil. Belki nispet yapmış gibi olacağı da aklından geçiyordu. Ama asıl onu utandıran ablasının her fırsatta "Ayşim olmasa ne yapardım?" diye övdüğü kızla her gece burnunun dibinde sevişirken kadıncağızı kabaca sırtından hançerler gibi davrandığını düşünmesiydi. Tabii bu ayrıntılardan da söz edemezdi Hiram'a. Ya Sevin? Rakısını yudumlayarak uzun bir süre sustu. Sonra "Kızlar kızlar işte," dedi. "İstanbul'un kızlarını bilirsin. Uslu uslu oturduğumu söyleyecek değilim tabii. Ama yatıp kalkmalarımın herhangi bir özelliği yok. İşte et, her yerde aynı et. Asıl sana aklımı karıştıran başka bir şeyden söz etmek istiyorum." Hiram da aslında onun anlatabileceği bir takım cinsellik öykülerini merak edecek halde değildi. Sofraya oturduklarından beri kendi hesabına bir büyük şişeyi bitirmişti. İçki içerken hesabını kaçırmamak için şişesini dizinin dibinde tutar, kimseye bir katre vermezdi. İçki içme gücü olağan koşullarda bu miktardan çok daha fazlaydı ama bu gecenin alışılanın hayli üstündeki bunaltıcı sıcaklığı onu da etkilemişti. Ve neredeyse oturduğu arkalıksız, basık, hasır iskemleden düşerek sızmak üzereydi. Bu yüzden tam bir sarhoş ağzıyla "Neymiş?" dedi. "Beyzademizin aklını karıştıran o şey, bilmem nesini bulmuş da kıllısını mı arıyormuş?" "Yoo," dedi İlhan. O da küçük bir şişeyi çoktan bitirdiği ve üstüne de bir büyük duble daha yuvarladığı için dili peltekleşerek güçlükle konuşuyordu. "Biliyorsun, İstanbul'a şantiye için gelen bir takım malzemeyi teslim almak için gitmiştim. Beni pek işin içine sokmadılar. Çünkü anladığım kadarıyla o kurula ablamın yukarılardaki bir takım dostlarının iltiması sayesinde katılmıştım. Ama yine de her gün gittim antrepoya. Tuhafıma giden ve dikkatimi çeken şey, elimizdeki belgelere, spesifikasyonlara göre şantiyeye gönderilen makinelerde hiçbir noksanlık bulunmamakla birlikte, gümrüğe gelen tırlarda ısmarlanmış olanlar dışında bir takım teknik malzemeler vardı. Komisyon üyelerine sordum, oralı olmadılar. Bizimki gibi büyük inşaatlarda olurmuş böyle şeyler. Nasıl olsa bunların hepsi gümrükten muaf olduğu için devletin zarara uğraması da söz konusu değilmiş. Bu önce bana da ters görünmedi ama döndükten sonra düşündüm. Şantiyenin ambarlarına bu malzemenin kayıtsız kuyutsuz alınması olanaksız. Peki ama nereye gidiyor bunlar? Görebildiğim kadarıyla hepsi de gelişmiş teknik malzemeler, elektronik aygıtlar. Hiram uykulu uykulu başını salladı. "Anlamadın mı?" dedi. "Saddam'ın cehennem topunun parçaları onlar. Ama boş ver. Bizim memlekette olur böyle vakalar. Türk polisi yakalar." Sonra da boş bir çuval gibi iskemlesinden kaydı ve hala bir fırın ağzı gibi yanmakta olan beton zemine yuvarlandı. Önce onu hayretle izleyen İlhan da yerinden doğrulmaya çalışırken ayağına çelme takılmış gibi yuvarlanıp Hiram'ın yanı başında kendisinden geçtiğini, bu arada genç hizmetçi kızın tazecik gövdesine sarılıyormuş gibi bacaklarıyla Hiram'ın hantallaşmış gövdesini kıskaca aldığını fark etmedi. Yapış Holding'in dış ticaret departmanı başkanı Galip Bey'i, çıplak bedeni üzerine geçirdiği yırtmaçları beline kadar uzayan, kenarları ipek fırfır işlemeli, eski Hatay işi sadakor geceliği içinde gören kadınlar, bu kılığı son derece seksi buluyorlar ve onun, üzeri kalın İsfahan halısı döşeli divana sere serpe bağdaş kurarak, kendileriyle bir el tavla oynaması için yapmadıklarını bırakmıyorlardı. Bu oyunun ödülü her zaman aynıydı ve aynı halı divan üzerinde peşin olarak alınıyor ya da veriliyordu. Ne var ki o cumartesi gecesi İclal'in Galip Bey'in kılsız kadınsı baldırlarını sadakor geceliğin altından bir övünç kaynağı olarak ortaya koyduğu sallantılarını gözetleyerek bundan zevk alacak hali yoktu. Zaten Galip'in ısrarlı çağrısı üzerine binbir güçlükle bir taksi bularak kanter içinde bir saatte gelebilmişti Gayrettepe'den Gümüşsuyu'na. Cumartesi olmasına karşın Cahit Bey'le Almanya'dan yeni dönen Bülent Bey, geç saatlere kadar Cahit Bey odasına kapanıp çalışmışlardı. Hatta iki gün sonra İstanbul gezisi sona erecek olan Sevin'in uçak rezervasyonunu ihlal yaptırdığı için biliyordu. Telefonuna bile çıkmamıştı Cahit Bey. Çerkezköy'deki boru fabrikasına gitti de demişti. İşte şimdi de Galip Bey, şirketin bu iki üst düzey yetkilisinin saatlerce bir odaya kapanıp neler konuştuklarını öğrenmek istiyordu İclal'den. Bu çalışmanın yapılacağından daha önce haberi olsa belki bir şeyler öğrenebilirdi ama ne Cahit Bey, hele ne de Bülent Bey, yaptıkları toplantının içeriği hakkında ağızlarından tek sözcük kaçıracak insanlardı. Ne yapıp edip öğrenmeliyiz bunların ne halklar karıştırdıklarını diyordu Galip büyük bir öfke içinde. Bu Bülent geçen hafta sözüm ona dekontlardaki uyumsuzlukları görüşmek için Palas Pandras Frankfurt'a gönderiliyor. Ama orada muhasebe departmanının kapısını bile çalmıyor. İki gün nakliyecinin yazıhanesinden dışarı çıkmıyor. Bunu bana mutlaka öğreneceksin. Nasıl diyor İclal umutsuzca. İstediği yerine gelmezse Galip'in ne kadar zalimleşeceğini biliyor İclal. Bir takım garip kişiler var buyruğu altında. 5-6 ay önce Galip Bey'i patrona jurnallemeye kalkan bir küçük sekreter kız, yüzü gözü asitle dağlanmış olarak Cihangir'in arka sokaklarından birinde bulunmuştu. Kız ölmemişti ama apar topar işinden ayrılarak memleketine gitmişti. ''Nasıl öğreneceğim senin sorunun?'' diyordu Galip, daha da kabalaşarak. Gidip o nüket kaltağının zibidi kardeşiyle Kilyos'ta düzüşeceğine, Cahit'in altına yatmayı becerseydin hiçbir sorunumuz kalmazdı. Yüzü sararıyor İclal'in. Demek Kilyos gezmesini de öğrenmiş iblis herif. ''Tabii ya, nüketin şoförü söylemiştir arabayı İlhan Bey'e verdiğini.'' İlhan da gevezelik etmiş, ablasına anlatmıştır birlikte Kilyos'a gittiklerini. Zaten o da bunu düşünerek İlhan'la bir daha buluşmak istememişti. Ama işte bu küçük kaçamağı Galip'in öğrenmesi iyi olmamıştı. Pis herif, dedi içinden. Onunla bu eve ilk geldiği güne lanetler yağdırıyordu. Onun Galip'le bu ilişkiye girmesine biraz da babası neden olmuştu ya. Hep yaşının geçmekte olduğunu söyler, hala bir koca bulamadın diye ciddi ciddi takaza eder, bu gidişle evde kalacaksın diye homurdanırdı. Başlangıçta Ragıp Bey'in gönlünde yatan damat Cahit'ti. Ama zamanla umudunu kesmişti ondan. Şirketteki bekar erkekler içinde işi, mevkii, yaşı bakımından en uygunu Galip'ti Ragıp Bey'e göre. Ve alttan alta yavaş yavaş kızını Galip'e doğru itmiş, adeta beynini yıkamıştı. Ragıp Bey kızını bakire sanıyordu. İclal bu konuda babasının duyarlı olduğunu bildiği için onu düş kırıklığına uğratmamak amacıyla gelip geçici ilişkilerini ona duyurmamaya çalışmıştı. Bu yüzden birkaç kez sinemalarda, tiyatrolarda, barlarda ve Galip'in hiç hoşlanmamasına karşın diskoteklerde gezip tozduktan, birkaç kadeh şampanya içtikten sonra buraya geldikleri zaman bekaretini savunmak gibi bir derdi de olmadığı için vücudunu Galip'in ellerine bırakmakta bir sakınca görmemişti. Gerçekten sevişme konusunda yaman bir erkekti Galip. Yadsıyamazdı bunu. Evlenip evlenmemek de önemli değildi. Ne var ki ilişkileri arada sırada bu her tarafı cinsellik kokan evde buluşmakla kalmamıştı. Galip'in şirket dışında tuhaf bir takım bağlantıları olduğunu kısa bir süre sonra fark etmişti. Galip önceleri Cahit ve şirketin öteki bölümlerinde olan bitenler hakkında masumca sorular yöneltmişti İclal'e. Bir takım dedikoduları merak ediyor gibi görünmüştü. Daha sonra istediği bilgiler daha özel şeyler olmaya başlamış. Sonunda Cahit'in bürosundan bazı belgelerin fotokopilerinin elde edilmesine kadar gitmişti. Bu bilgileri niçin istediğini bilemiyordu ama daha çok çeşitli şantiyeler için yurt dışından tırlarla getirtilen makine ve teçhizatla ilgili bilgilerdi bunlar. Yüklemeleri şirketin mi, başka nakliyecilerin mi yaptığını, nereden yükleneceğini, yükleme tarihlerini, hatta kamyonların plaka numaralarını, şoförlerin isimlerini öğrenmek istiyor, konşimento ve hamule senetlerinin fotokopilerinin çekilmesini söylüyordu. Ona istediği bilgileri ya da belgeleri sağladığı zaman çok cömert davranıyordu. Armağan ettiği giysiler, mücevherler bayağı pahalı şeylerdi. Ama artık dışarıda birlikte görünmelerini Galip de istemiyordu. Gülerek, ne gereği var Eloğlu'nun dillerinin eğlencesi olmanın? Burada her şeyimiz var. Fıkara aşıklar dolaşırlar kırda bayırda, öpüp sevişecek kuytu bir yer bulmak için. Oysa bizim aşk yuvamız emrinize amade, diyordu. Ne var ki, Galip'in sevecenliği gitgide yerini kabalığa bırakmış, cömertliği de taklit süs eşyasına, ucuzluktan alınan bluzlara kadar düşmüştü. Ama artık kendisini Galip'in elinden kurtarması olanaksızdı. Önceleri nazlanır gibi daha sonra ciddi olarak direnmek istediği zaman açık açık tehdit etmişti, şantaja başvurmuştu. En edepsizce sevişmelerini gizlice videoya çekmiş meğerse. Ama senin de olman gerekir o kayıtlarda dediği zaman da alay etmişti. O filmlerin ne zaman çekildiğini sonradan anımsamıştı İclal. Tuhafına gitmişti çünkü. Galip sanki onunla sevişmiyor, bir porno film kaseti hazırlıyormuş gibi ikide bir İclal'e garip pozlar verdirtiyordu. Güya o pozlarda görmek onu çok tahrik ediyormuş. Bu olaydan sonra artık Galip'in evine gitmesi için bir neden kalmamıştı. Bir robot gibi Galip'in buyruklarına boyun eğiyor ama sevişme isteklerine karşı koyuyordu. Galip de bu konuda fazla istekli görünmüyordu zaten. Kendisini zorlayarak "Sen ne biçim erkeksin?" dedi. "Beni nasıl böyle elindeki adama peş peş çekersin? Cahit Bey bana saygı duyuyor." Sırıttı Galip. "Saygıymış," dedi. "Boş versene sen, erkek yatmak ister. Senin iyiliğin için söylüyorum inan. Bak giderek yaşlanıyorsun. Benim gibi ipiyle kuyuya inilmeyecek hergelelerle ya da İlhan Efendi gibi haytalarla düşüp kalkacağına, Cahit gibi birisine yamanırsan geleceğini sağlama almış olursun. O zaman ikimizin işbirliği de daha verimli olur." Tiksinmeye başlamıştı İclal. Ama bunu belli etmesinin bile tehlikeli sonuçlar verebileceğinden korkuyordu. Dişlerin arasından "Çok denedim," dedi, "yüz vermiyor. Babam duyar diye belki de. Peki yani sence çok mu önemli bugünkü konuşmaları?" Duraksadı Galip. Zayıf tarafını fazla açığa vurmak istemiyordu. "Tabii çok önemli," dedi. "Anlayacağın bu Bülent hergelisi Almanlardan alacağım 3-5 kuruşluk komisyona göz dikmiş. Burunlarından fitil fitil getireceğim ama bunun için bazı şeyleri bilmem gerek." Bir süre konuşmadılar. Galip perdenin aralığından ışıklar içindeki boğazı seyrediyor gibiydi. Dalgın dalgın İclal'e belli etmek istemiyordu ama canı çok sıkkındı. O Bülent denilen genç çocuğu önemsememekle hata etmişti. Son günlerde biraz fazla pervasız hareket ettiğinin de farkındaydı. Bunun sonu nereye varır kestiremiyor. Ne olursa olsun durumun değişmeyeceğini inandırmalı adamları. Bunun anahtarı da İclal. O farkında olmasa bile. Daha doğrusu onun konumunun ayrımına varmaması gerek. O sırada İclal de ne yapacağını bilemez durumdaydı. Galip'in bundan sonraki tutumunun ne olacağını kestiremiyordu. Şirkette Galip aleyhine bir takım gelişmeler olabileceğini hissediyordu. Galibe artık sık sık buluşmadıkları için olan biten her şeyi aktarmıyordu. Ama özellikle Nüket Hanım'ın geçen ay Almanya'ya gidip dönüşünden beri Cahit Bey'in Galibe karşı tutumunda bir değişiklik olduğunu anlamaması olanaksızdı. Artık eskiden olduğu gibi değil öyle her sabah ofisinde saatlerce konuşmak, telefonla bile aramıyordu adamı. Ama eğer bu durum sonunda Galip için çok olumsuz bir sonuç verirse, onun kendisine karşı tutumu ne olabilirdi? Örneğin, şirketle ilişiği kesilecek olursa, İclal'in artık önemi kalmazdı. O zaman belki yakasını bırakırdı. Çekinerek, ben gideyim bari, dedi. Boşuna meraklandırmayayım babamı. Birkaç kez şirketten aradı zaten. Bir an hiç sesini çıkarmadı Galip. Sonra yavaşça döndü. Yüzünde birlikte oldukları ilk günlerdekini andıran sevecen, yumuşak bir ifade vardı. Seni çok özledim biliyor musun? Dedi tatlı bir sesle. Ben çok hatalıyım. İtiraf etmem gerek. Seni biraz yanlış anladım. Sen öyle başkaları gibi serüven peşinde koşan bir kız değilsin. Senin sevgiye ve şefkate ihtiyacın var. Öyle değil mi?
Ayrım sonu.